güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerleyiz. Takvim yaprakları haftanın ilk iş gününü 15 Ağustos 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Nehri tarih boyunca Orta Avrupa'nın en önemli ticari su yoluydu. Osmanlı içinse Tuna, askeri ve lojistik bir su yolu olmasının yanında önemli bir ticari su yolu olma özelliği de taşıyordu. Bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde Tuna boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu dönemde öne çıkan iki müessese Tuna Kaptanlığı'nı ve Tuna İnce Donanması'nı konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Söz Uçar köşemizle devam edeceğiz yayınımıza. Sizleri bu hafta günümüz eğitimcilerine mesleki hayatlarında rehber olabilecek bir başucu kitabıyla buluşturacağız. Sosyal bilgiler öğretmeni yazar Metin Özdamarlar, Yeni Nesil Öğretmen Olmak adında bir kitap yazdı. Kendisiyle bu kitabı konuşacağız. Sayın Özdamarlar telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Tuna Boyu'nda.
Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Tuna Boyu'ndan köşemizle devam ediyor. Şimdi Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler var telefonumuzun diğer ucunda. Mustafa Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Kıymetli Hocam, sizinle bu hafta yine Tuna'yı konuşacağız. Tuna Nehri'ne dair çok söylenecek şey var, onları aktaracaksınız bizlere. Tuna, evet. Kaptanlığı ve Osmanlı İnce Donanması. Kıymetli Hocam, Tuna Nehri Osmanlı için de önemli bir su yoluydu. Bu sebeple, evet, Osmanlı Devleti de Tuna Kaptanlığı ve Osmanlı İnce Donanması diye birimler oluşturdu. Buna dair, evet, neler söylersiniz?
Şimdi Mustafa Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tuna İnce Donanması, Osmanlı'nın Tuna'da seferber ettiği, gerek sefer döneminde gerek Hazar döneminde bir ince donanma var. Öncelikle bu ince donanmanın detaylarına girmezden evvel neden böyle bir ince donanma var ve bu ince donanmanın fonksiyonları ne? Neyi sağlıyor? Birkaç kelimeyle buna girmek istiyorum.
Daha isabetli olur, buyurunuz.
Evet, ondan sonra da bunun detaylarına girelim. Şöyle söyleyeyim tersinden başlayarak. Osmanlı Devleti Tuna'dan geçildiği anda, yani Osmanlı'nın Tuna'daki ince donanması yakıldığı zaman, yok edildiği zaman, tıpkı Navarin'de olduğu gibi, Ege'de olduğu gibi, Rusların süratle Edirne'ye, hatta Edirne'den işte İstanbul önlerine kadar gittiği durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki ince donanma, Tuna ince donanması aslında Tuna gibi doğal bir geçişi engelleyen, geçişe mani olan doğal bir engelin aynı zamanda silah gücüyle donatılması ve o fiziksel gücün aşılmasını engellemek amacına yönelik olarak orada bir birlik oluşturulmasını, hı hı, sağlıyor. Bununla birlikte uzun süre hem Tuna'da seyahati kolaylaştırmışız, hem de, yani güvenliğini sağlamışız, hem de bunun yanında orada bir anlamda ön karakol görevi yapmış Osmanlı İnce Donanması. Aslında geriye dönüp baktığımız zaman Osmanlı İnce Donanmalarının sadece Tuna Nehri'nde olmadığını, Dicle'de, Fırat'ta da benzer ince donanmaların, yani ince donanma tabirinin kullanılması, bunlar nehir ve bazıları da göllere ait olan donanma tertibatı olduğu için ince donanma tabiri kullanılıyor. Nitekim bu ince donanmayla alakalı önemli olan, nasıl diyelim, oluşumlardan bir tanesinin biraz Edirne ile, biraz Selimiye ile ve biraz da Osmanlı ile alakası var. Şöyle, Edirne Selimiye Camii gibi muhteşem bir eseri, ustalık eserim olarak kazandıran Mimar Sinan'ın, bu ince donanma anlamında söylüyorum, Tuna ile alakalı değil sözüm, benzeri bir ince donanmayı bir İran üzerine bir sefere çıkıldığında Van Gölü ve çevresinde, o zamanki tabiyle söyleyelim Van Denizi, gölü denmiyor da Van Denizi ve çevresinde eşkıyanın türemesi üzerine Lütfü Paşa komutasında bir bugünkü ölçüyle bir tümen asker ayrılır ve Van Gölü çevresindeki eşkıyayı tedip etmek üzere görevlendirilir. Ya ama Van Denizi'ni karayoluyla aşmak, eşkıyayı yakalamak çok zordur. Bunun üzerine denizde hareket edebilecek bir çok küçük 2-3 tane gemilik, teknelik bir donanma hazırlamak ister, evet, Lütfü Paşa. Bunun içinde, askerin içinde bulunan ama yetenekli bir Yeniçeri'ye görev verilir. Yeniçeri Van Gölü etrafındaki ağaçlardan öncelikle olmasını talep eder. Arkasından da üretime geçer. Kısa sürede Osmanlı'nın ilk göl tertibatı, ilk göl yelkenlisi olacak iki tane küçük tekne, küçük gemi yapar. Lütfü Paşa der ki bitirdikten sonra bu gemilerden birini ben kullanacağım, birini de sen kullanacaksın der ve bu şekilde Van Denizi, Van Gölü etrafındaki eşkıyayı tedip etmek üzere iki tane silahlı askerlerden oluşan gemi yola çıkar. İşte Edirne'ye Selemiye Camii gibi muhteşem bir eseri armağan eden Mimar Sinan, o iki tane Van Gölü, Van Denizi'ndeki teknenin de mimarıdır. Osmanlı Devleti'nin göllerdeki ilk ince donanmasının da mimarıdır. O yüzden bilenler bilir derler ki Mimar Sinan'ın yaptığı kubbelerde birazcık bu Kayseri Erciyes havası vardır. Birazcık da mutlaka bir geminin güvertesi ya da bir geminin yelkenlerinin havasını hissedersiniz derler.
Evet.
Yani Osmanlı'nın ince donanma fikri, ince donanma uygulaması sadece ve sadece Tuna ile ilgili değil. Tuna dışında da az önce söyledim işte Van Denizi'nde, Van Gölü'nde aktif hale getirilmiş bir ince donanma. Keza benzeri bir ince donanmada Dicle'de olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim konumuz Tuna ince donanması ya da Tuna kaptanlığı diyelim. Evet. Bunun önemi özellikle Tuna'nın kuzey bölgesindeki bilhassa Rus, Çarlık Rusyası akınlarına karşı bir önlem alıcı, bir engelleyici güç olarak istihdam edilmesidir. Çünkü Osmanlı Devleti, Mustafa Bey, Tuna boyuna çıktıktan sonra, bunu geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde anlattık. Kosova'yı 1389'da almışız.
Evet,
bunun akabinde Tuna'ya doğru, yani Edirne üzerinden gidersek, bugünkü Serhat şehrin üzerinden gidersek, kuzeye doğru da bir açılım söz konusu. Ve Osmanlı Devleti Tuna'da, Tuna boyuna adım attıktan sonraki 1396'da Nibolu önündeyiz. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ın o meşhur Doğan Bey'e çağrısı var. Geldim bire Doğan, sakın teslim olmayasın diye bir haykırışı var. Hala Tuna Nibolu'nun, o Nibolu Kalesi'nin göklerinde bulutların arasında saklı olduğunu düşündüğümüz bir çığlık, bir nida. 1396 yılında oralardayız biz. Tuna boyundayız. Bundan çok kısa bir süre, yani yaklaşık 150 yıl sonra Osmanlı Devleti Tuna'nın Vidin, Lom, Rahova, Rava bilinen adıyla söyleyelim, Diştovi, Rusçuk, Tutrakan, Silistre, Boğazköy, Harsova, Harşova, Maçin, Potbaşı, Tulça, Sünne, Kalapa, Turnu, Turnu severim, Magurele, Zemliçe, Yergöy, Otenitsa, Kalaraşı, İbrahim, biraz daha şimdi Karadeniz'e doğru geldik, Kalas, İzmail ya da İsmail ve Akkerman ve Çili kalelerini Osmanlı Devleti, bunların hepsi Tuna boyunda kaleler, karşılıklı bazıları fethetmişiz. Ve bu fetihlerle Tuna'ya adım attıktan yaklaşık 150 yıl sonra özellikle Tuna'nın ağzını, yani Tuna'nın Karadeniz'e dökülen kısmını kontrol altına almışız.
Osmanlı hakimiyetine geçiyor bu fetihlerden sonra.
Evet. Bu kontrol ve denetim gereği 1699 yılında imzalanan Karlofça Anlaşması'na kadar, bakın bu çok önemli, 1699. Bizim Balkanlarda, bizim Rumeli'de tenkisata uğradığımız, Rumeli'de geriye dönüşe başladığımız, rücu hareketine başladığımız olay 1683 ikinci Viyana kuşatmasının başarısızlığıdır. Bakın hemen arkasından 1699'da Karlofça Anlaşması'yla bizim oradaki hakimiyetimiz tartışılır hale gelmiş. Hemen arkasından 20 sene sonra 1718'de Pasarofça Anlaşması'yla Avusturyalılara bazı tavizler vermişiz. İşte birincisine döneyim. 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar orta ve aşağı Tuna dediğimiz bölgede gemi yüzdürmek, tekne yüzdürmek Osmanlı Devleti'nin izin ve ruhsatına tabi olmuştur.
Evet.
Bu konu ta ki az önce söylediğim Pasarofça Anlaşması'yla biraz tartışılır hale gelmiş. 1699 Karlofça'da da bazı kaleleri kaybetmişiz. Arkasından 20 sene sonra Pasarofça Anlaşması'yla Avusturyalılara Tuna'nın Vidin, Rusçuk gibi limanlarında kendi gemileriyle seyahat etme ve bu limanlarda kendi gemileriyle bu limanlarda bulunma imtiyazı zorunlu olarak verilir hale gelmiştir.
Tabii Osmanlı o sırada güç kaybetti değil mi?
Tabii işte 1683 ikinci Viyana kuşatmasını kaybedince o bölgedeki güç dengelerimiz evet. maalesef allak bullak olmuş ve yavaş yavaş zaten büyük toprak kayıplarına doğru ilerleyen bir süreç başlamış. 1718'in bizim için yani Pastorovça'nın bizim için bir başka önemi Tuna'ya yani özellikle aşağı ve Orta Tuna'dan söz ediyorum. Yukarı Tuna Macaristan'dan ötesi yani Estergon'dan ötesi daha çok Yukarı Tuna olarak geçer. Yukarı Tuna'da Avusturyalılar ve Almanlardan mürekkep bir hakimiyet var. Oralara çıkamamışız çok fazla. Yani Estergon'da kalmışız. Ama aşağı ve Orta Tuna yüzyıllarca bizim hakimiyetimiz altında kalmış. Ta ki 1718'de aşağıya Orta Tuna'ya yani bir Rusçuk gibi limanlara Avusturyalıların gelmesine izin vermişiz. Ama ondan daha kötü ve daha tehlikeli olan bu tarihte ilk defa İngiltere'nin ve Fransa'nın da gemi yürütmeye dair bir takım müktesebatına onay vermişiz. Hı hı. Zaten Balkan Harbi'ne baktığınız zaman o bölgedeki fitne ve fesatı ateşleyen organizmalar olarak İngilizleri, Fransızları, daha sonra Almanları ve bütün bunların üzerinde ve bütün bunlardan daha fazla Rusları, Panslavizm ateşiyle birlikte görmek mümkün. Tabii bu arada Rusya'nın da bu anlattığım olayda İngiliz'e, Fransa'ya, Fransız'a Tuna'da bir takım imtiyazlar verdiğiniz zaman Rusların da Tuna'da bir takım kazanımları olduğunu göz ardı etmemiz gerekir. Özellikle Pasarofça'dan 40 sene sonra Osmanlı-Rus Savaşı olan 1774'te Kaynarca Anlaşması ile biten süreç ve Kartal Savaşı yenilgisiyle Ruslar Bender, İsmail kalelerini, Kili, İbrahim, Akkerman. Bakın bu da enteresandır. Bugün savaşın olduğu bölge bu Ukrayna'da. Kili, İbrahim, Akkerman bizde Bucak bölgesi olarak adlandırılmış. Hmm. Bu bölgeleri ne yazık ki Ruslara vermişiz. Şu Kaynarca Anlaşması'yla Ruslardan bunları geri alsak da bu süreç çok fazla istikrarlı bir süreç olmamış. Kısa bir süre sonra 1790 yılında tekrar Ruslara geri vermek zorunda kalmışız. Mustafa Bey, Tuna Nehri bütün bu özetin özeti tarih boyunca Orta Avrupa'nın sadece Osmanlı'nın değil Osmanlı öncesinde de ve bugün de Orta Avrupa'nın en önemli ticari su yolu olmuş. Geçen haftaki sohbetimizde bu su yolunun tam ortasında Arşova'nın karşısında hem bugün Romanya ve Sırbistan sınırında olan bir bölgeden bahsettik ve tam orada bir Adakale'den söz ettik.
Evet.
Adakale'de Adakale'deki gül bahçelerinden hı hı. söz ettik. İşte Adakale bu anlamda Tuna'nın içinde sabit bir gemi düşünün. Adakale bu bakımdan önemliydi. Kaybetmeye başlayınca bu Orta Avrupa su yolundan da yavaş yavaş siz ayrılıyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim çok uzatmadan. Bazen duyuyoruz Osmanlı Devleti'nin Yemen'de asker kaybetmesiyle alakalı ağıtlar yakılıyor. Bu ağıtlarda ince bir misyoner faaliyeti var. Evet doğrudur Osmanlı Yemen'de asker kaybetmiş. Neden? Yemen Osmanlı toprak parçasıdır. Eğer siz bir toprak parçanızın kaybedilmesinde şehit vermezseniz, mücadele etmezseniz daha sonra daha yakın bölgeleri tartışır hale gelirsiniz. Bunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Tuna bu anlamda sadece ticari yol olmamış Osmanlı Devleti için. Hem askeri bir yol olmuş hem de çok ciddi İstanbul'a bugün tahıl koridorundan söz ediyoruz Ukrayna Savaşı ile alakalı. İşte o zaman da İstanbul'a tahıl özellikle sebze özellikle taşıyan bir lojistik yolu olarak da Tuna'nın kullanıldığını söyleyebiliriz. Peki bu kadar önemli hem askeri hem sivil hem ticari hem lojistik görevi yapan Tuna'nın yönetimini nasıl yapmışız? Biz bunun için Tuna Kapitanlığı ya da Tuna Kaptanlığı olarak ben kaptanlığı kelimesini daha çok seviyorum. Tercih edilen bir sistem kurmuşuz. Ne zaman? Bakın tarihi çok önemli. 1541 yılında Mustafa Bey 1541 yılında Tuna Nehri'nin ağzından Didin'e kadar olan Nehir Havzası'ndan, diğeri de Bidin'den Budin'e, yani Aşağı Tuna ve Orta Tuna olarak adlandırılan bölgeden sorumlu olmak üzere iki tane kaptanlık kurmuşuz. Her iki kaptanlığın da emrinde biner azap asker. Osmanlı'nın silahlı askerinin adı azap askeri, azap eri. 1000 tane her iki kaptanlıkta asker ve 10 adet de firkate vermişiz. Ta ki 17. yüzyıl sonlarında Silistre'den Belgrad'a kadar olan Tuna sahillerinde 12 adet ocaklık şayka ile bizim kaptanlığımız faaliyet göstermiş. Daha sonraki yıllarda bir ara kaptanlık sayısını Tuna kaptanlığı sayısını 3'e çıkarmışız ve kaptanlık merkezi olarak da Budin, Semendire ve Silistre'yi bu merkez olarak kullanmışız. Ama özellikle de sonra 2'ye düşürünce bu kaptanlıkları Budin, Mohaç, ikiye düşürmezden evvel Rusçuk, bu kaptanlıkların konakladıkları, kaldıkları bölgeler olarak kalmış. 2'ye düşürdüğümüz zaman da Bidin'le Budin'in, bizim ya da Rusçuk diyelim, Budin, Bidin demeyelim, Rusçuk'la Budin'in kaldığını görüyoruz 2'ye düştüğü zaman.
Evet.
Her Tuna kaptanlığı Millivai Tun olarak adlandırılmış. Yani bugünkü şeylerde albayla Tuğ General rütbesi arasında bir rütbe. Kaptanlıklar yakınlarında olan beyler beyliklerine bağlı kalmışlar. Daha sonraki yıllarda bir istisna, Tuna Demir Kapısı'ndan Karadeniz'e uzanan Aşağı Tuna Havzası'nın güvenliği içinde Tuna kaptanları Eflak ve Boğdan boyvodalıklarına emanet edilmiş, onlarla bir işbirliği yapıldığını görüyoruz. Tuna kaptanlığı makamı Macaristan'ın elden çıkması ile de önce 3'ten 2'ye, Budin'den sonra da 1'e indirilmiş ne yazık ki. Bu kaptanlığın Rusçuk ve Silistre'de birer tersanesi olduğunu da o dönemde söyleyelim. Ayrıca Tuna kaptanlığı Tuna Nehri'nde asayişi sağlamakla görevli. Oradaki sadece askeri gemilerin değil, sivil gemilerin de yine aynı şekilde geçişini sağlamakta.
Gemiler ne taşıyor, tabii, ne götürüyor, onları kontrol
aynen
etmek değil mi?
Aynen. Tuna kaptanı aynı zamanda oradaki asayişten sorumlu olmakla birlikte Osmanlı'nın Tuna İnce Donanması'nın da kaptanı. Hı hı. Zaten daha çok Ruz-ı Hızır dediğimiz Mayıs'tan Ruz-ı Kasım dediğimiz Kasım ayına kadar 6 aylık bir dönemde daha çok aktif. Çünkü Tuna demir kapılarından kışın geçmek mümkün değil. Bununla birlikte bunu da söyleyelim, bir otantizm anlamında bunu söylüyorum. Belgrad, Semendire, Varna, Silistre, Rusçuk ve Tuna sahilindeki daha küçük kasabalarda da kışlaklarımız var. Gemilerimiz kışın oralara çekiliyor. Genel olarak Tuna İnce Donanması Akdeniz'deki ve Karadeniz'de kullanılan gemilerden biraz daha farklı, biraz daha rahat hareket eden, altı daha düz, yani nehirde hareketini kolaylıkla yapabilen, hem kürek hem de yelkenliğe sahip olan gemilerdir. Bu anlamda şunu da söyleyelim. Osmanlı Devleti'nin Tuna donanmasına ait gemileri Rahva, Rahova ya da Rişdöv, Silistre, Rusçuk, Nibolu ve Bidin gibi şehirlerde bulunan tersanelerde. Bunun yanında güvercinlik, özellikle güvercinliğin altını çiziyorum. Semendire, Belgrad, İzvornik, Alacahisar, Pojego, Mohaç, Budin ve Estergon'da da küçük gemi inşa tersanelerimizin olduğunu söyleyelim. Osmanlı İnce Donanması'nda Mustafa Bey başta şayka olmak üzere firkate, kalyete, şalopa, üstü açık ve tombaz adlandırılan gemilerin olduğunu söyleyelim. En çok da şayka tipi gemilerin kullanıldığını söyleyelim. Üstü açık denilen gemilerin de daha çok yük taşımak için kullanıldığını söyleyelim. Dinleyenlerimizin çok da fazla vaktini almamak adına.
Peki kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bu hafta bizlere Tuna Kaptanlığı ve Osmanlı İnce Donanması hakkında kıymetli bilgiler aktardınız. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz.
Peki, çok teşekkür ederim. İyi
sağ olun, katıldığınız için teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler bizlerle birlikteydi. Bu dönemde öne çıkan iki müesseseyi, Tuna Kaptanlığı'nı ve Tuna İnce Donanması'nı konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
gözümde fener, bir yanar bir de söner. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Bu gay bana sevdaluk, ne yana olsa döner. Bu gay bana sevdaluk, kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gözümün yaşı sevdumun yüzünden durmaz gözümün yaşı. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından.
Söz uçar.
Efendim şu an Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Malumunuz her hafta köşemizde bir yazarımızı ağırlıyoruz ve kitabını konuşuyoruz. Bu hafta da sizleri güzel bir kitapla buluşturuyoruz. Yeni Nesil Öğretmen Olmak, 21. yüzyıl öğretmenleri için rehber. Yazarı da Metin Özdamarlar, şu anda telefon hattımızda. Metin Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler, nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun.
Gerçekten öğretmenler için rehber niteliğinde başucu bir kitabı yazmışsınız. Kaleminize sağlık. İnşallah devamını diliyoruz. İnşallah. Kitabınızı konuşacağız ancak sizi kısaca tanımak isteriz. Metin Özdamarlar kimdir?
Metin Özdamarlar Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş. Şu an meslekte 20. yılını çalışan, Mersin'de uluslararası bir proje okulunda çalışan bir öğretmen. Hı hı. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri konusunda çalışmalar yürüten, çocuklarımıza tarih sevdirmek için başlayan Eğlenceli Tarih serisinde yazarlarından birisi. Şu an olarak da öğretmenliğe aktif olarak devam eden, bununla beraber yazı çalışmalarına devam eden birisi Metin Özdamarlar.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Metin Bey'in bunun yanında pek çok kitabı daha var. Genellikle ilkokul öğrencilerine ve ortaokul öğrencilerine yönelik değil mi? Böyle tarihi sevdiren kitaplarınız var.
Evet, normalde biz bu projeye biliyorsunuz çok güzel ve çok zengin bir tarihimiz var. Ve çocuklarımızın rol model alması için tarihimizdeki değerleri, karakterleri, kişileri aslında çocuklarımıza tanıtma amaçlı çıktık. Eğlenceli tarih diyoruz çünkü yani karikatürlere destekleyerek çalıştığımız bir proje bu. Hı hı. Normalde hani pedagojik gerekliliklere uyarak çocuklarımızın özellikle bu tarih karakterlerini sadece tarih dizilerdeki gibi ellerinde kılıçla sadece bir yerleri fethedip savaşmadıklarını, arka planda iyilik, paylaşım, erdem, dürüstlük gibi değerlere sahip olduklarını farklı konseptlerle anlatmaya çalışıyoruz bu şekilde. Burada tabii benim sosyal bilim öğretmeni olmam, yani sosyal bilim bir alanında tarih işim oldukça kolaylaştırıyor. Yani sahada yaptığım işi bir yandan da yazıya dökmüş oluyorum. Bu şekilde evet. de çocuklarımıza şu an eğlenceli coğrafyaya da başladık. Yani ülkemizin değerlerini, tarihi ve doğal dokusunu, kültürel çeşitliliğini, zenginliğini çocuklarımıza anlatmak için yeni kitaplar yazmaya devam ediyoruz.
Çok güzel. Devamını diliyorum. Şimdi bu yeni nesil öğretmen olmak kitabınızın telif gelirleri bir yere bağışlanıyor. Onu sizin anlatmanızı istiyorum. Dinleyicilerimiz, okurlar bu kitabı satın aldıklarında paraları nereye gidecek?
Tabii ki. Öncelikle kitabı yazmaya başladığımda, hani tabii bir sinopsis deriz yazarlar, bir kurgu, bir çatı oluşturup da yazmaya başladığımda kitap boyunca paylaşmanın erdeminden bahsetmişken bu kitabın telif gelirini kendim almam doğru olmazdı. Ben de nereye bağışlayabileceğimi düşündüm. Sonuçta şu an Erciyes Üniversitesi kapsamında çok müthiş çalışmalar yapan, hatta geçtiğimiz aylarda 500. ilik naklini yapan Türkiye'nin en büyük kemik iliği ve onkoloji çocuk hastanesi var. KANKA kısa adı, tam açılımı Kansere Karşı Birlikte Derneği diye bir derneğimiz var. Biz genellikle büyük LÖSEV gibi vakıfları biliyoruz ama bu lokal anlamda da yerel anlamda çok büyük çalışma yürüten bazı derneklerimiz de var. Hı hı. Onlardan biz hatta birkaç gün önce oradaydım. Hastaneyi de sağ olsunlar gezdirdiler. Ve gerçekten çok isabetli bir karar aldığımı gördüm. Türkiye'nin her yerinden gelen çocuklarımız, özellikle lösemili çocuklarımız ve kemik ili ya da talasemi gibi hastalığa sahip olan çocuklarımız burada çok güzel bir tedavi görüyorlar ve hiçbir şekilde ücret ödemiyorlar. Hastane Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak şu an faaliyetlerine devam ediyor ve okurlarımız Yeni Nesil Öğretmen Olmak kitabını aldıklarında kitabın tüm satış gelirleri tamamen KANKA'nın hesaplarına yatırılıyor. Yani her satılan kitap bir lösemili çocuğumuza bir nefes oluyor, bir şifa oluyor, bir umut oluyor.
Evet, çok güzel. Hemen aklıma şu hadisi şerif gelir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yani evet. bir hayata dokunabilmek, efendim kötü bir hayatı iyileştirmeye çalışmak, vesile olmak o kadar önemli ki, o kadar güzel ki. Var olasınız. Bu çalışmalarınızın da devamını diliyorum. Şimdi konumuza geçecek olursak nasıl çıktı bu kitap ortaya?
Şimdi öncelikle ben sosyal medya sayfalarım, Türkiye genelinde katıldığım imzalar, söyleşiler, konferanslar, okul programlarında bana en sık sorulan meslektaşlarım tarafından Metin Hocam işte öğretmenliğe karşı bir vizyon nasıl kazanabiliriz? Öğretmenliğimizi daha iyi nasıl geliştirebiliriz? Hangi kitapları okumalıyız? Hangi filmleri seyretmeliyiz? Sınıf yönetimini nasıl yapmalıyız? Pedagojiyi nasıl uygulamalıyız? Değerleri nasıl aktarmalıyız? Gibi birçok soru soruluyordu. Aslında aklımın bir köşesinde benim kıymetli meslektaşlarımıza zaten kitabın hemen girişinde de ön sözünde belirttim. Ben bu kitabı bu işi en iyi yaptığını iddia eden bir öğretmen olarak yazmadım. Ben sadece tecrübelerimi paylaştım ve bu işi en iyi yaptığımı iddia etmiyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Ben hala öğrencilerimden, velilerimden öğrenmeye devam ediyorum. Sonuçta ilim ve öğrenme biliyorsunuz sonsuz bir yolculuk. Dolayısıyla ben bu şekilde bir kitap yazma aklımın köşesinde varken büyük bir tevafuk oldu ve yayın evimden arayarak Metin Hocam biz böyle öğretmenlik bir kitap istiyoruz dediler. Tabii kitabın geldiği süreçte pandemi devam ediyordu. Pandemi içine girmişti biliyorsunuz Zoom uygulamaları, EBA uygulamaları, uzaktan eğitim devam ediyordu. Tabii öğretmenin niteliği ve içeriği çok ciddi şekilde değişmişti. Şu an ekran karşısındaki çocuklar yani sınıfta yüz yüze iletişim kurarak doğrudan etkileşim şekilde ders işlediğimiz öğrencilerden doğrudan bilgisayar ekranında ders işlediğimiz öğrencilere bir geçiş yapılmıştı. Bu süreçte öğretmenliğin farkı da ortaya çıktı. Yani şöyle farkı derken yani teknolojiyi kullanma, karşıdaki öğrenciye karşı mesela Zoom diye bir uygulama oldu. Biz mesela şeyde öğrenmiş olduk, pandemide öğrenmiş olduk.
Evet.
Yani bu online uygulamalar dersi daha eğlenceli hale getirme, karşıdaki ekrandaki çocuğu daha da aktif hale, etkileşimli hale getirmek için çalışmalar bunları da kitabımda yazmaya karar verdim. Öğrencilikle tecrübelerimi özellikle hep söylerim kalbe dokunma mesleğidir öğretmenlik. Ne kadar çok kalbine öğrencinin dokunursanız gerçekten çok farklı süreçler var. Ben 20 yıllık eğitim hayatımda öğretmenlik hayatımda bunu gördüm. Bu amaçla istedim ki hani bilgilerimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi kıymetli meslektaşlarıma aktarayım, paylaşayım. Hani bilgi paylaştıkça çoğalır. Belki orada bir öğretmen Tabii. arkadaşımızın bir uygulamayla işte bir ders içerisindeki bir etkileşimle bir başka bir etkinlikte bir uygulamayla onlara bir destek veririz ve böylece aslında bu bir şey gibi yani suya atılan bir taşın halkalar oluşturarak büyümesi gibi aslında bir dokunuş aslında bir meslektaşımıza dokunuş daha geniş kitleye yayılır diye düşündüm ve tecrübelerimi paylaşmak için bu eseri kaleme aldım. Şu anki gelen dönükler de bizi çok mutlu ediyor. Özellikle okuyan öğretmenlerimiz çok sayıda alıp kendi öğretmen arkadaşlarına hediye eden arkadaşlarımız var. Çevresiyle paylaşan arkadaşlarımız var. Attığım mesajla kendi hayatına nasıl dokunduğunu bahseden arkadaşlarımız var. Bu da aslında yaptığımız projenin aslında bir noktada hedefini bulduğunu bize gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor.
Evet. Metin Bey, şu anda hangi mesleği icra ediyorsak aslında her birimizi eğiten öğretmenler var. Bilakis ilkokul öğretmenleri hiç aklımızdan çıkmaz. Bazen anne, bazen baba olurlar onlar bize. O yüzden öğretmenlerin de çocuklarla kurduğu bağ çok kuvvetlidir, çok önemlidir. Şimdi siz bu kitapta 25 konu başlığını ele almışsınız. Mesleğini seven öğretmen olmak, nitelikli okuma ve izleme yapan öğretmen olmak, hayat ilkelerini belirlemiş öğretmen olmak, zamanı iyi yöneten öğretmen olmak, pandemide öğretmen olmak gibi devam ediyor. İsterseniz şuradan devam edelim. Mesleğini seven öğretmen nasıl olunur? Buradan meslektaşlarınıza hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
Mesleğini seven öğretmen aslında hani sosyal medyada çok dolaşan bir cümle var. Siz de mutlaka okumuşsunuzdur. Aslında birçok meslek var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama bu meslekler arasında işe gidiyorum demeyen tek bir meslek var. O da öğretmendir. Öğretmen işe gidiyorum demez, okula gidiyorum
okula
der.
Okula gidiyorum, evet.
Evet, yani gerçekten okul öğretmen için çok farklı bir ortamdır. Çünkü evet. Okulda öğretmen kendini iyi hisseder. Öğretmen kendini ifade eder. Öğretmen aslında her öğrencisinin hayatta bir yerlere geleceğini ve bu ülkenin, bu güzel ülkenin farklı değerlerini yaşatacağını çok iyi bilir. Mesleğini seven öğretmen asla yorulmaz. Mesleğini seven öğretmen her güne yeniden başlar. Mesleğini seven öğretmen sürekli olarak kendini geliştirir. Mesleği öğretmen bunun bir vicdan mesleği olduğunu bilir ve sınıfa her girdiğinde o 40 dakikalık dersi dolu dolu geçirir. Mesleğini seven her öğretmen aslında bir psikologdur. Sınıfta hangi çocuğun moral bozuk onu hemen tespit eder. Mesleğini seven bir öğretmen bir sosyologdur. Son olan çocuğu tespit eden hemen ilgilenir. Mesleğini seven öğretmen bir ekonomisttir. Sürekli aynı ayakkabıyla, sürekli aynı modda gelen çocuğa hemen tespit eden müdahale eder. Mesleğini seven öğretmen, ülkesini seven öğretmendir. Mesleğini seven öğretmen, nitelikli şekilde kendini sürekli geliştirir. Çünkü öğretmenin gelişmesi kendisiyle ilgili değildir. Öğretmen kendisi ne kadar gelişirse, geliştiği oranda öğrenciyi de geliştirir.
Evet.
Mesleğini seven her öğretmen, öğrenciyle yüz yüze gelir, göz göze gelir, hı hı. Kalplerine dokunur, derse öyle başlar. Mesleğini seven öğretmen sadece müfredatı aktarmaz. Sevgiyi, paylaşımı, değeri, dürüstlüğü, etik değerleri de yansıtır. Mesleğini seven öğretmen çocukları iyiliğe, güzelliğe, değerlere yöneltir. Mesleğini seven öğretmen dersi sadece Havalan Sınıfı'nda Mahmut Hoca'nın dediği gibi dört duvarla çevrili bir okul içerisinde işlemez. Mesleğini hayata aktarır. Mesleğini seven öğretmen rol modeldir. Oturuşuyla, giyinişiyle, konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle, okuduklarıyla, izledikleriyle çevresine en başta öğrencinin rol modeldir. Çünkü iyi bir öğretmenin ayak izlerini iyi öğrenciler de takip eder. O yüzden öğretmen her attığı adımı nereye attığına çok iyi dikkat etmelidir. O yüzden öğretmenin rol modelliği aslında toplumun geneline yayılan ve topluma bir ayna tutan çok büyük bir platformdur. Onu da mesleğini seven öğretmen tabii ki aldığı maaşın karşılığını tabii ki hak eder ama yaptığı maaş işin sadece bir maaş karşılığı olmadığını, sadece bir karakter mesleği olduğunu, daha da geliştirilebileceğini, vicdanını katarak yaptığını çok iyi bilir. Mesleğini seven öğretmen mesleğinin mesai kavramı dışında olduğunu bilir. Sadece 8-30-17 saatler arasında yapılan bir meslek olmadığını, bazen çalan bir telefonla, bazen bir süreçle devam ettiğini çok iyi bilir. Mesleğini seven öğretmen bürokrasiyi sorgulamaz, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Mesleğini seven öğretmen bu ülkeye değer kattığını ve yetiştirdiği her öğrencinin belki yarın bir belediye başkanı olarak, yarın bir doktor olarak, yarın bir mühendis olarak ülkeye hizmet edeceğini bilir ve her öğrenciyi kapasitesinin en iyi şekliyle yansıtır. Mesleğini seven öğretmen her öğrencisine değer verir, her öğrencisini geliştirmeye çalışır. Mesleğini seven öğretmen, mesleğini seven öğretmendir.
Evet. Çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Siz bunları anlatınca benim ilkokul öğretmenim geldi aklıma. Emel Güveç, eğer yaşıyorsa kendisine buradan selam olsun, ellerinden öpüyorum. Bir anne gibiydi, o kadar güzel yetiştirdi ki bizleri. Bana Türkçecim derdi. Ben yıllar sonra spiker oldum. Onun da katkıları çok büyük. Bize Türkçeyi sevdirmişti. Sürekli kompozisyon yazdırır, bizlere o kompozisyonlarımızı da okuturdu. Çok önem arz ediyor benim için. Yıllar sonra kendisini ziyaret ettim. Bir okuldan emekli olmuş, o okuldan numarasını ve adresini alıp arkadaşlarımla birlikte ziyaret etmiştik. O böyle eski günler aklıma geldi, çok hüzünlendim. İnsan farklı oluyor, yani çok farklı bir bağ kuruyor. Sanki aileden birisiymiş gibi, annenizmiş gibi, teyzenizmiş gibi. Bunun gibi muhakkak yüzlerce, binlerce öğretmenlerimiz var.
Evet.
Dolayısıyla çocuklarla ilgilenmek gerekiyor, onları kazanmak gerekiyor. Ve bu konuda da siz bu kitapta öğretmenlerimize yol gösteriyorsunuz, neler yapmaları gerektiğini anlatıyorsunuz, tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bu pandemi döneminde çocuklarımız uzak kaldılar okullardan, eğitimden biraz uzak düştüler, biraz da tembelleştiler diyebiliriz okuldan uzak kalınca. Bu pandemi döneminde öğretmenlerimizin performansını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi öncelikle kamuoyunda da bazı yansımaları oldu. Şimdi normalde şu var, sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımız bu süreçte de Milli Eğitim pandemi sürecindeki öğretmenlerimizin performansını biliyorsunuz iki defa başarı belgesi vererek ödüllendirdi. Bu da yani başarı belgesi verilmesinde bu performansın ne kadar değerli ve anlamlı evet. olduğunu bize gösteriyor. Şimdi pandemi sürecinde öncelikle şu var, bir öğrencinin toplumsal kuralları öğrenmesi, sosyalleşmesi, yani bir eğitim yönü var, bir öğretim yönü var. Öğretim yönü biz kazanımlar, Milli Eğitim Bakanlığı belirlediği kazanımları sınıf içerisinde ya da işte sınıf dışı ortamlarda kazandırmaya çalışıyoruz. Bir de bunun eğitim kısmı var. Şimdi eğitim kısmı nedir? Kantinde sıraya girmesidir. Nedir? İşte ders iftar maaşı töreninden sonra düzenli şekilde bunlar vardı. Ama pandemi sürecinde öğrenciler uzun süre evlerde olduğu için bu süreçte dönüşte bu şeyle ilgili bazı toplumsal kurallarla ilgili öğrencilerde bazı zayıflar olduğunu hepimiz müşahede ettik. Bu da doğal çünkü hani çocuk hepsi şeydeydi. Özellikle 1. sınıflar ve 8. sınıflar okuma yazma öğrenen çocuklarla 8. sınav pozisyonda olan çocuklar için bu çok daha zor bir süreç oldu. Evet. Ama öğretmenler en iyi şekilde yine pandemiyi yönettik. Yönettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. En iyi şekilde hatta ben kendimden biliyorum. Evet. Eşim bir odada, ben bir odada, kızım evet. küçük kızım bir odada, büyük kızım bir odada. Dördümüz birden küçük oğlan da yanıma işte oturtup eline bir kitap verip onunla ilgili bir yandan ilgilenirken bir yandan da canlı ders verdiğimi hatırlıyorum.
Evet.
Yani süreç çok zordu bizim için gerçekten. Yani ama en iyi şekilde süreci bütün öğretmenlerimiz yürütmeye çalıştılar. Yani hem bir yandan mesela o dönemde bizde yani biz baktık işte biliyorsunuz herkesin internet imkanı yoktu. Herkesin tablet imkanı yoktu. Herkesin belli işte teknolojik imkanları yoktu. Onları bir yandan okul olarak çözmeye çalıştık. Bir yandan öğrencilere ulaştık. Bir yandan yine bilgilendirmeye çalıştık. Bir yandan öğrenme eksiklerini tespit edip tekrar onların eksiklerinin giderilmesine çalıştık. Pandemi dönüşünde de yine eksiklerin giderilmesi noktasında çalıştık. Ama pandemi sürecinin öğretmenler tarafından çok yönetildiğini söyleyebilirim ki hazırlıksız şekilde yakalanmamıza rağmen yine biliyorsun Milli Eğitim Bakanı çok kısa süre içerisinde yani EBA videoları hazırladı, dersleri yayınladı. Biz de yine hemen ders programları yapıldı, Zoom üzerinden ilerlemeye çalıştık. Çocukları bir yandan motive etmeye çalıştık. Çünkü biliyorsunuz yani ekran karşısında işte kamerasını açmayan öğrenci de var. Mesela arkada onu motive etmeniz gerekiyor. Dersi katmanız gerekiyor. Tabii. İşte bir yandan müfredatı kazandırmanız gerekiyor. Bir yandan hayati kazanma dediğimiz o kazanları vermeniz gerekiyor. Bir yandan davranış kurallarını vermeniz gerekiyor. Bunlar ama ben bir öğretmen olarak süreci de takip etmiş bir öğretmen olarak, kitabımda da bunu yazmış bir olarak pandemi sürecinin öğretmenler tarafından çok profesyonel şekilde yönetildiğini, oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Evet. Şimdi burada önemli bir hususa daha dikkat çekiyorsunuz. Veliyi sürece dahil eden öğretmen olmak. Şöyle gözlemlediğim kadarıyla bazı veliler çocukların üstüne çok düşüyor, sıkça okula gidiyor, öğretmenlerine durumunu soruyor. Bazı veliler de çocuklarının durumunu hiç sormuyor, okula gidip de ne yaptığıyla ilgilenmiyor. Bu konuda öğretmen neler yapabilir?
Şimdi öğretmenin öncelikle şey var, son dönemde bizim helikopter anne baba dediğimiz aşırı şekilde çocuğuyla ilgili olan, biz şimdi helikopter anne baba ya da aşırı ihmalkar anne baba, izin verici anne baba, bunlar şeyler, ebeveyn tutumları var, farklı şeydi. Bilimsel olarak çalışılmış, üzerinde araştırma yapılmış bir süreçtir bu farklı ebeveyn türleri, anne baba türleri. Şimdi biz aslında şu var, okulun hani biz şeydir, eskiden beri hep şöyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı toplantılarda ya da okulda yapılan toplantılarda okul müdürü toplantıya başladığında hep üçlü saç ayağından, hani bilirsiniz eski saç ayakları vardı, üçlüydü böyle. O üçünün bir tanesi velidir. Biri okuldur, biri öğrencidir, bir velidir. Şimdi siz bu saç ayaklarından veliyi eksik bırakırsanız o saç ayağı tam olmaz. Bizim her zaman veliyi sürece dahil etmemiz lazım. Bizim en önemli paydaşımız veli. Yani biz şu an baktığınızda çocuk hani 6 saat, 7 saat okulda geçiriyorsa, yani günün yaklaşık 24 saatin 8-9 saatini siz de geçiriyorsa geri kalan kısmı aileyle geçiriyor.
Evet.
Yani siz eğer aileyi işin içerisinde sürece dahil etmezseniz başarılmanız imkansız. Dolayısıyla bizim şurada yani veliyi bilgilendirmemiz lazım. Burada da süreçte şu vardır. Veli ile öğretmen arasında çok iyi bir diyalog olması lazım. Veli ile olan paydaşımız olan diyalogumuz çok iyi olursa bizim çıktığımız yani öğrencimizin en iyi şekilde eğitilmesi noktasında veliyle işbirliği yaparız. Ben mesela ödev verdim, ödevin takibinden veli sorumlu. Yapılıp yapılmadığına veli sorumlu. Olası kriz yönetiminde yine veliyi devreye sokmak her zaman ideal olacaktır. Arada yapılan toplantılarda yine hakeza, orada özellikle kitabında yazdım. Veli'nin kendi içinde şey var, biliyorsunuz yani veli okula geldiği zaman ya da toplantıya geldiği zaman kendini rahat hissetmesi lazım.
Evet.
Kendini çok demokratik ortamda kendi ifade etmesin. Ben mesela genel velileri hemen bir mihmandar belirlerim, okulun kapısında karşılarım, nöbetçi öğrenci tarafından toplantı yapacak odaya kadar hatta çay ikram ederim. Çok demokratik bir ortamda düşündüklerini açıkça ifade ederler. Dersine giren tüm öğretmenlere davet ederim, bilgilendiririm. Yani veli kendisi ne kadar hissederse bizim paydaşımız, velisin öğrenci de önemser. Yani veli şu an mesela bilimsel olarak çalışılmış, okula düzenli şekilde velisi gelen öğrencinin ders başlarında hakkı da tespit edilmiş. Yani evet. Bu şekilde bizim veliyi paydaş olarak takip etmemiz, yani veliyi önemsememiz lazım. İnsan yönüne dikkat etmemiz lazım. Ben sürekli takip ederim. Allah vermesin. Cenazesi olan velimizi mutlaka ararım. Ders programı uygunsa cenazeye katılırım. Hastası varsa mutlaka ziyaret ederim. Hastanedeyse öğrenci mutlaka ziyaret ederim. Yani diyaloglarını çok sıkı tutmamız lazım.
Kuvvetli bağlar kuruluyor böylelikle.
Çok ciddi bağlar kurduğunuzda yani o bağın hatırına, o güzel bağın hatırına bile o kadar güzel şeyler oluyor ki.
Değil mi? Evet.
Ama siz veli toplantısını sadece veli toplantı var buyurun gelip deyip de velileri bir şekilde sürece dahil etmezseniz o veli gelmemeye devam edecektir. Ama ilk geldiğinde güzel karşılandığını, rahatlığı hisseden, kendini güzelce ifade eden, mutlu olan bir veli toplantılarınıza katılacaktır. Sizle işbirliği yapacaktır. Öğrencisini önemseyecektir. Bu da aslında öğrencinin kalbine giden yol, velinin kalbinden geçiyor diyebilirim.
Evet. Bir de akıllara hitap etmenin yolu da kalpleri kazanmaktan geçiyor.
Kesinlikle.
Siz de bu işi ustalıkla yapıyorsunuz. Siz ve sizin gibi öğretmenlerimizin sayısını artırsın Allah-u Teala.
İnşallah.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Süremizin de sonuna geldik. Daha konuşacak çok şey vardı ama kısa bir zaman dilimine bu konuları sığdırmaya çalıştık. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça
Görüşmek
kalın.
Üzere. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde sosyal bilgiler öğretmeni, yazar Metin Özdamarlar bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Yeni Nesil Öğretmen Olmak kitabını konuştuk. 21. yüzyıl öğretmenleri için rehber bir kitap. Efendim böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.